Savaş Sanatı Sun Tzu Seslendiren Akın Altan Bölüm 1 Planlama Sun Tzu der ki 1. Savaş sanatı bir devlet için yaşamsal öneme sahiptir. 2. Ölüm kalım meselesidir. Güvenliğe kavuşmanın yahut yok olmanın yoludur. Bu nedenle ihmal edilmesi kesinlikle düşünülemez. 3. Savaş sanatı, savaş koşullarının değerlendirilmesinde mutlaka göz önüne alınması zorunlu 5 önemli faktörün etkisi altındadır. 4. Bu faktörler a. Uyum, ahlak faktörü, b. Hava faktörü, c. Arazi faktörü, d. Liderlik faktörü, e. Disiplin faktörüdür. 5. Uyum faktörü ahlakı simgeler. Savaşçıların komutanlarıyla uyum içinde olmalarının nedenidir. Asların yaşamlarını hiçe sayarak, tehlikeleri aldırmadan komutanlarını takip etmelerini sağlar. 6. Hava faktörü geceyle gündüz, soğukla sıcak, zamanla mevsim zorluklarını öne çıkarır. 7. Arazi faktörü, alınması gereken kısa ya da uzun mesafeleri, tehlike ile güvenlik, açık arazi ile vadi, boğazlar ve dar geçitleri, ölüm ya da yaşam şanslarını etkiler. 8. Liderlik faktörü zekanın, insancılığın, güvenin, cesaretin, düzenin simgesidir. 9. Disiplin faktöründen anlaşılan ordunun tüm birimleriyle ahenk içinde ilerlemesi, subayların arasındaki rütbe paylaşımı, ordu için gerekli lojistik desteği sağlayacak yolların bakımıyla ordu harcamalarının kontrolüdür. 10. Bu sayılan 5 faktörü bilerek kullanan her komutan başarılı olacak, asla kaybetmeyecektir. Bilmeyense zafere ulaşamayacaktır. 11. Bu nedenle savaş alanında yapacağınız stratejik ve taktik kararlarda 5 faktör çerçevesinde aşağıdaki sorulara benzer soruları kendinize sormalısınız. 12. Sorular: A. Hangi komutan ahlak faktörüne sahip? B. Hangi komutan daha yetenekli? C. Hangi komutan hava ve arazi faktörlerinin avantajlarını kullanabiliyor? D. Hangi taraf daha disiplinli? E. Hangi ordu daha güçlü? F. Hangi tarafın subay ve askerleri daha eğitimli? G. Hangi orduda ceza ödül kavramı daha düzenli, daha adil? 13. Bu 7 soruya verilecek cevapları değerlendirerek zafer ya da yenilginin kehanetini yapabilirim. 14. Benim önerimi uygulayacak komutan zafere ulaşacaktır. Onu takip edin. Önerilerimi dinlemeyen ya da uygulamayan komutanları takip etmeyin. Kaderleri yenilgidir. 15. Önerilerimden faydalanırken kurallara uysun uymasın karşınıza çıkacak, size yardımı olabilecek hiçbir fırsatı da kesinlikle kaçırmayın. 16. Koşullar ne kadar lehinizde de olsa, yeni durumlara göre planlarınızda zaman zaman değişiklikler yapmakta fayda olacağını sakın unutmayın. Şaşırtma ve aldatmacalar. Sun Tzu der ki: 17. Tüm savaşlar aldatmacalara ve şaşırtmaya dayanır. 18. Savaş için en güçlü olduğunuzda kendinizi güçsüz göstermeli, kuvvetlerinizi harekete geçirirken hareketsizmiş gibi durmalı, düşmana yaklaştığınızda uzakta olduğunuz izlenimi vermeli, uzakta olduğunuzdaysa düşmanın burnunun dibinde olduğunuza düşmanı inandırmalısınız. 19. Düşmanı yanıltacak yemler kullanın. Düzeninizi, kontrolünüzü yitirmiş gibi yapıp düşmanı kandırın, vurun. 20. Düşmanın her cenahı güvenli ise kendinizi düşman saldırısına hazırlayın. Sizden güçlü ise uzakta durun. 21. Düşman sinirli yapıdaysa daha çok sinirlendirmeye çalışın. Kendinizi zayıf gösterip düşmanın sizi küçük görmesini sağlayın. 22. Dinlenmek istediğinde rahatsız edin. Güçleri birleşik durumdaysa bölmeye, ayırmaya çalışın. 23. Hazır olmadığı anda saldırın. Hiç ummadığı yerlerde karşısına çıkın. 24. Zafere yönelik taktik uygulamalarınızın düşman tarafından önceden anlaşılamaması için gerekli gizlilik tedbirlerini alın. 25. Zaferi kazanan komutan savaş öncesi en çok hesaplamayı yapandır. Savaşı yitiren komutansa savaş öncesi mutlaka yeterince plan yapmamıştır. Bu nedenle savaşa girmeden önce mutlaka zafer hesabı yapın. Ancak bu arada her ihtimale karşı yenilgi hesabını ve stratejisini yapmayı da unutmayın. Plan yapmaya verdiğiniz önem, zafer ya da yenilginin belirleyici faktörü olacaktır. Bölüm 2 Savaşın Maliyeti Sun Tzu der ki: 1. savaş alanında bulunan 1000 adet hafif zırhlı, bir o kadar ağır zırhlı savaş arabasının yanı sıra 100.000 zırhlı savaşçı, bu savaşçıların kilometrelerce ötedeki savaş alanına taşınmalarını sağlayacak malzeme, cephede ve cephe gerisindeki harcamalar, savaş alanında bulunacak konukların ağırlanması gibi ufak tefek gereksinimleri, zırhlara, savaş arabalarına ödenecek tüm maliyeti alt alta getirip toplayacak olursanız, günde en az 1000 külçe gümüş gerekeceğini görürsünüz. 100.000 savaşçılık bir ordu bundan aşağı donatılamaz. 2. Savaş başladığında zafer gecikecek olursa, savaşçılarınızın silahları körleşmeye, savaşma şevkleri kırılmaya başlar. Özellikle bir ana hedefi kuşattığınızda, gücünüzün hızla azalmaya başladığını görürsünüz. 3. Hele bir de ülkenizin sefer imkanları kısıtlıysa, devletin zaferle sağlayabileceği olanaklar çekilen sıkıntıya değmeyecektir. 4. Silahlarınız yetersiz kalıp, şevkiniz kırılıp, gücünüz tükenip, hazineniz eridiğinde daha önce yanınızda bulunan diğer komutanların sizin yaptığınız aşırılıklardan yararlanmaya çalışmak için harekete geçtiklerini göreceksiniz. Bu durumda ne kadar akıllı olursa olsun hiçbir kimse böyle bir durumun yaratacağı sonuçları engelleyemez. 5. Bu nedenle savaşta acelecilik aptallıkla eş anlamlı olmasına rağmen akılla zaman yitirmenin de yan yana gelebileceğini kimse söyleyemez. 6. Uzatmalı savaştan kazançla çıkmış bir ülke görülmemiştir. 7. Savaşı kazançla kapatmanın yolunu bulacak kişi, savaşın vereceği zararları en iyi bilen kişidir. 8. Deneyimli, akıllı komutan, mevcut olanaklarına göre planlamasını yapar. Savaşa girince takviye gelmesine umut bağlamaz. 9. Savaş araç ve malzemelerini, diğer lojistik gereksinimlerini ülkenden getir. Düşman arazisinde atlarına yem bulmanın yollarına bak. O zaman savaş esnasında aç kalmazsın. 10. Devlet maliyesinin zayıflığı, ordunun vatanından uzak düşman arazisinde savaşması daha çok lojistik destek ihtiyacını gerektirir. Uzaktan yardımla yaşamak zorunda kalan ordunun halkı fakirleşir. 11. Öte yandan ordunun yakında olması fiyatları yükseltir. Yüksek fiyatlar da halkın yaşam seviyesini düşürür. 12. Yaşam seviyesi düştüğünde halk ağır yük altında kalır. 13. Düşük yaşam seviyesi güç tükenmesi yüzünden halkın dişinde tırnağında kalmaz. Gelirlerinin büyük kısmı ek vergi olarak alınırken, devletin masrafları ise kırılan savaş arabalarının onarımı, eksilen atların, zırhların, ok, yay, mızrak, kalkanların ikmali, malzeme arabalarıyla bu arabaları çekecek öküzlerin alımına yapılan harcamalarla artar. 14. Bu nedenle akıllı bir komutan giderlerini düşmana yıkmaya çalışır. Düşmandan alınacak bir araba malzeme, kendi ülkesinden çıkacak 20 araba malzemeye, düşmandan el konacak bir çuval hayvan yemi, kendi ülkesinden getirilecek 20 çuvala eşittir. 15. Düşmanı yok etmek istiyorsak, askerimizi kızıştırmamız gerekir. Bu da alınacak ganimetlerin asker arasında paylaştırılmasıyla yapılabilir. 16. Bu amaçla, savaş esnasında 10 ya da daha çok savaş arabası ele geçirildiğinde, savaş arabalarını ilk arabayı ele geçirene verin. Arabalardaki düşman bayraklarını kendinizinkiyle değiştirin, ele geçen savaş arabalarını kendi arabalarınızın safına katıp savaşa devam edin. Ele geçen esirlere ise iyi davranın. 17. Ele geçen düşman ganimetlerini ve esirleri kendi gücünüzü artırmakta kullanın. 18. Savaşta amacınız uzun sefer değil, zafer olsun. 19. Şu çok iyi bilinmeli ki, ordu komutanı halkının kaderini, ülkesinin barış ya da tehlike içinde yaşamasını elinde tutan kişidir. Bölüm 3. Savaşta Strateji. Sun Tzu der ki, 1. Savaş sanatının en pratik kavramı, düşman ülkesini tümüyle, zarara uğratmadan ele geçirme fikridir. Yakıp yıkmanın kimseye faydası olmaz. Aynı şekilde bir orduyu da tümüyle ele geçirmenin nimetleri sınırsızdır. 2. Bu nedenle savaşların tümünde savaşarak zapt etmek en üstün başarı demek değildir. Üstün başarı, düşmanın direncini savaşmadan kırmaktır. 3. A. Komutanlığın en üstün meziyeti düşman planını çözüp kırmaktır. 3. B. En iyi ikinci meziyet, düşman güçlerinin birleşmesini engellemektir. 3. C. Üçüncüsü ise, düşman ordusuna savaş meydanında taarruzda bulunmaktır. En kötü meziyetse surlarla korunan bir kentin kuşatılmasıdır. 4. Savaşta ana kurallardan biri, mümkün olabildiğince surlarla korunan kentlerin kuşatılmasından kaçınmaktır. Kuşatmada kullanılacak savaş gereçlerinin hazırlanması bile aylar sürecektir. 5. Öfkesini kontrol etmesini bilmeyen komutan, ordusunu düşman üstüne karınca sürüsü gibi yollayandır. Bu taktik, ordusunun en az 1/3'ünün, daha savaşın başında boşu boşuna yok olmasından başka sonuç getirmez. Özellikle kuşatma esnasında başa gelen en büyük felaket budur. 6. Akıllı lider, düşman ordusunu savaşmadan, düşman kentlerini kuşatmadan ele geçirmesini bilir. Düşman krallığını savaş meydanında uzun sürecek savaşlardan çok, savaş oyunlarıyla bitirir. 7. Ordusunu savaş meydanlarında boşuna kırdırmadığından, imparatorluk tahtına göz dikebilir. Böylece bir adam bile yitirmeden kesin zafere ulaşabilir. İşte buna stratejik savaş denir. 8. Savaşta önemli bir kural. Elindeki ordunun gücü düşmandan 10 misli büyükse düşmanı kuşat, 5 misli büyükse saldır, 2 misli büyükse ordunu ikiye böl. 9. Güçleriniz eşitse hala çatışmaya girebilirsin. Gücün zayıfsa düşmandan uzakta durmanda fayda var. Ancak her alanda düşmandan zayıfsak geri çekilmek yapılacak en akıllıca iştir. 10. Her ne kadar küçük bir kuvvetle inatçı bir direniş yapmak mümkünse de genelde büyük kuvvetlerin zafere daha yakın olduğu gerçeği asla unutulmamalıdır. 11. Komutanlar devletin kalesidir. Kalenin her noktası sağlamsa devlet güçlü, kale çürükse devlet zayıftır. 12. Bir komutan yapacağı 3 hatayla ordusunun başına felaket getirebilir. 13. A. Orduya ilerleme veya geri çekilme emri verdiğinde ordunun bu emri uygulayamayacağının farkında olmaması. Buna orduyu topallaştırma da denir. 14. B. Ordudaki koşulları düşünmeksizin orduyu krallığını yönetir gibi yönetmeye kalkması. Bu, askerin zihninde huzursuzluk yaratır. 15. C. Zor koşullara uyum askeri prensibini göz önüne almaksızın subay seçimi. Bu, askerin güvenini sarsar. 16. Ordunun huzuru kaçar, güvenini yitirirse, bu durumdan diğer prenslerin yararlanmaya çalışıp sorun yaratacakları kesindir. Bu da orduya anarşi getirecek, zaferi olanaksızlaştıracaktır. 17. Zafer için 5 ana koşulun bulunduğunu bilmeliyiz. A. Savaşı ancak ne zaman savaşılıp ne zaman savaşılmayacağını bilen kazanır. B. Savaşı elindeki zayıf gücü de kuvvetli gücü de iyi kullanan kazanır. C. Savaşı ordusunun her seviyesindeki personeline aynı ruhu veren kazanır. D. Savaşı düşmanın en hazır olmadığı zamanı beklemesini bilen kazanır. E. Savaşı askeri kapasiteye sahip olup sivil yönetim tarafından müdahale edilmeyen komutan kazanır. 19. Sonuçta düşmanı ve kendinizi iyi biliyorsanız, yüzlerce savaşa bile girseniz sonuçtan emin olabilirsiniz. Kendinizi bilip düşmanı bilmiyorsanız, kazanacağınız her zafere karşın yenilgiyle de tanışabilirsiniz. Ne kendinizi ne de düşmanı biliyorsanız, sizin için gireceğiniz her savaşta yenilgi kaçınılmazdır. Bölüm 4. Taktik. Sun Tzu der ki, 1. Eski savaşçılar önce kendilerini yenilgi olasılığından uzakta tutarlar. Sonra da düşmanı yenmek için uygun fırsatı kollarlar. 2. Yenilgiden kendimizi korumak bizim elimizdedir. Ancak düşmanı yenme fırsatını bize düşman verir. 3. İyi bir savaşçı kendisini yenilgiden koruyabilir. Ancak düşmanı yenmeyi garantileyemez. 4. Sonuç olarak üstün yetenekli komutan gücü yeterli olmasa da savaşı kazanmayı becerebilir. 5. Yenilmezlik savunma taktiklerine bağlıdır. Düşmanı yenmekse saldırıyı gerektirir. 6. Savunmada kalmak güç yetersizliğini gösterir. Saldırıysa aşırı güç göstergesidir. 7. Savunmasıyla ünlü komutan topraktaki her deliğe saklanabilirken ataklığıyla ünlüsü cennetin üst katmanlarından atağa kalkar. Sonuçta bir elimizde kendimizi koruma, diğer elimizde ise mutlak zafer yer alır. 8. Zaferi ancak görüş alanımıza girdiğinde görmek savaş ustalığının zirvesi değildir. 9. Savaşıp ülkeler ele geçirildiğinde tüm ülkenin aferin demesi de savaş ustalığının zirvesi değildir. 10. Yerden bir tüy kaldırmak büyük bir gücün simgesi değildir. Ayı, güneşi görmek keskin görüş olmadığı gibi gök gürültüsünü duymak da kulak hassaslığını göstermez. 11. Eskilerin akıllı savaşçı dediği savaşçı akıllılık unvanını sadece savaşta kazanmasıyla değil, savaşı kolaylıkla kazanmakta gösterdiği beceriklilikle elde edilmiştir. 12. Kazandığı zaferler kendisine ne ünlü bir akıl ne de cesaret madalyası getirir. 13. Zaferlerini hata yapmayarak kazanır. Hata yapmamak zaferi kesinleştirir. Çünkü zaten yenilmiş bir düşman ele geçirilmiştir. 14. Usta savaşçı, kendisi için yenilginin olanaksız olacağı pozisyonu hazırlar. Düşmanı yenme fırsatı doğduğunda bu fırsatı kaçırmaz. 15. Savaşta zafer stratejisine sahip komutan çatışmaya ancak zaferi kazandıktan sonra girer. Yenilgiye mahkum komutansa önce çatışmaya girer, zafere sonra yönelir. 16. Gerçek lider, ahlak faktörünü işler. Disiplin faktörüne sımsıkı yapışır, böylece başarıyı kontrolü altına alır. 17. Askeri metotta A. Ölçme, B. Miktar kontrolü, C. Hesaplama, D. Olanakların dengelenmesi, E. Zafer önemli kıstaslardır. 18. Ölçme varlığını toprağa, miktar kontrolü ölçmeye, hesaplama miktar kontrolüne, olanakların dengelenmesi hesaplamaya, zafer olanakların dengelenmesine borçludur. 19. Muzaffer bir ordunun karşısına çıkacak bir toplama ordunun ağırlığı, demir güllenin karşısında kepeğe konacak bir buğday tanesi kadardır. 20. Saldırıya geçen bir ordunun gücü, derin bir kanyona akan nehir sularına benzer. Bölüm 5. Enerji. Sun Tzu der ki, 1. Büyük bir gücün kontrolüyle birkaç kişinin kontrolü aynı prensiplere bağlıdır. Sadece rakamların bölünmesi gerekir. 2. Kumandanız altında bulunacak büyük bir orduyla küçük bir birlik arasında büyük bir fark yoktur. Sadece işaretleme kullanımı değişir. 3. Ordunuzun düşman saldırısına sarsılmadan dayanabilmesinin güvencesi, dolaylı veya doğrudan yapılacak manevralara bağlıdır. 4. Ordunuzun düşman üzerindeki etkisinin yumurta karşısındaki değirmen taşına benzemesi, düşmanın zayıf ve güçlü yanlarını keşfetme bilimindeki başarınıza bağlıdır. 5. Her türlü savaşta doğrudan metot çatışmaya girmekte kullanılır. Ancak zaferin güvencesi dolaylı metotlardadır. 6. Beceriyle uygulanan dolaylı taktikler, hava ya da yeryüzü gibi tükenmez, nehir ya da ırmakların akışı gibi durmaz, güneş ya da ay gibi yeniden doğmak için batar. 4 mevsim gibi geri gelmek üzere gider. 7. Sadece 7 nota bulunmasına karşın, bu 7 notanın karışımından pek çok melodi yaratılır. 8. Sadece 5 ana renk, mavi, sarı, kırmızı, beyaz ve siyah olmasına karşın bu 5 rengin karışımıyla sınırsız renk üretilebilir. 9. Sadece 4 tat, acı, ekşi, tatlı, tuzlu bulunmasına karşın bu 4 tadın karışımlarıyla sonsuz sayıda lezzet ortaya çıkar. 10. Savaşta doğrudan ve dolaylı olmak üzere 2'den fazla saldırı metodu yoktur. Ancak bu iki metodun karışımları çeşitli manevra yöntemlerini oluşturur. 11. Doğrudan metot da dolaylı metot da sonunda birbirine bağlanır. Bu sonsuz dairede ilerlemek gibidir. Asla bitmez. 12. Orduların saldırısı sel baskınına benzer. Karşısına çıkan taşları bile sürükler. 13. Verilecek bir kararın kalitesi avına saldırıp parçalayan şahinin süzülüşündeki ahenge, zamanlamaya benzer. 14. Bu nedenle usta savaşçı saldırıda korkunç, karar vermede çabuk olandır. 15. Enerji gerilmiş yay, kararsa okun atılmasıdır. 16. Savaşın kargaşa ve gürültüsü içinde düzensizlik varmış gibi gözükse de bu yanıltıcıdır. Bütün karışıklık içinde ordunun başıyla sonu görülmeyebilir. Ancak bu aynı zamanda yenilginin ilacıdır. 17. Çalışılmış düzensizlik, disiplinin, çalışılmış korku, cesaretin, çalışılmış zayıflık, güçlülüğün hazırlayıcısıdır. 18. Düzenliliği, düzensizlik pelerininin altına saklamak kısaca bir bölme meselesidir. Cesareti ürkeklik gösterisiyle örtmek, ilerisi için enerji biriktirmektir. Gücü zayıflık maskesi altına almaksa savaş taktik manevrasıdır. 19. Böylece düşmanı harekete zorlama ustalığına sahip komutan, düşmanı yanıltıcı manevraları ustalıkla kullanır. Düşmana bazı önemsiz yemler verip düşmanı yeme saldırtır. 20. Yemleri sürekli olarak göstererek düşmanı sürekli hareket etmeye zorlar. Sonra da asıl ordusuyla pusuya yatar, düşmanı bekler. 21. Akıllı savaşçı, birleşik enerjinin etkisine inanır. Bireysel bazda savaşçılarından aşırı beklentide bulunmaz. Becerisini doğru adamları seçip yan yana getirerek birleşik enerjiyi üretip kullanmakta gösterir. 22. Savaşçılar birleşik enerjiyi kullandığında düşmanın üzerine tepelerden aşağı yuvarlanan taşlar gibi akarlar. Unutmamalı ki bir taş düzlükte hareket edemez. Dört köşeli ise tepelerden de akamaz. Savaşçı taşlarının yuvarlak olmasını sağlamalıdır. Ustalık budur. 23. Usta savaşçıların ürettikleri enerji binlerce metrelik dağlardan yuvarlanarak dolu dizgin akan yuvarlak taşların momentidir. Bu enerji hakkındaki sözlerimin sonudur. Bölüm 6. Gücün Kullanımı. Sun Tzu der ki, 1. Savaş alanına ilk gelip düşmanını bekleyen dinç kalır. Sonradan gelip gelir gelmez savaşa girense daha savaşın başında tükenir. 2. Akıllı savaşçı kendi kararını düşmana kabul ettirir. Düşmanın kendi kararını zorlamasına izin vermez. 3. Düşmana avantaj sunarak düşmanın ya kendi istediği şekilde yaklaşmasına müsaade eder ya da vuracağı darbelerle düşmanın yaklaşmasına olanak tanımaz. 4. Düşman dinlenmeye çekildiğinde yorar, yiyeceği bolsa açlığa düşürür. Kamp kurmuşsa hareket etmeye zorlayarak dinlenmesine müsaade etmez. 5. Düşmanı savunmaya zorlayacak noktalarda gözükür, beklenmediği yerlerde bulunur. 6. Ordu, düşmanın bulunmadığı arazide geniş mesafeleri rahatça alabilir. 7. Saldırılarınızdan başarıdan emin olmanın yolu, düşmanca savunulmayan noktalara saldırmaktır. Savunmanızın güvenliğinden de düşmanın saldırmasının imkansız olduğu noktaları tutarak emin olabilirsiniz. 8. Saldırıda başarılı komutan, neyi savunduğunu bilemeyen düşmana saldırır. Savunmada başarılı olan komutansa, neye saldırdığını bilmeyen düşmana karşı mevzilerini savunandır. 9. Kurnazlık ve gizlilik denilen kutsal sanat. Senin sayende görünmez olmayı, senin sayende duyulmaz olmayı öğrenip, düşmanın kaderini elimizde tutuyoruz. 10. Düşmanın zayıf noktalarını hedef alırsanız, ilerlerken direnişle karşılaşmazsınız. Düşmandan çabuksanız, düşman takibinden rahatlıkla kurtulursunuz. 11. Düşman ister derin bir hendeğin ardında, isterse yüksek bir tepede mevzide bulunsun, çatışmaya girmek arzusundaysak düşmanı bizim istediğimiz yere çekip bizim koşullarımızda savaşmaya zorlamalıyız. 12. Savaşı arzulamadığımızdaysa, kampımızın izleri ortada olsa bile, bıraktığımız izlerle oynayarak düşmanı şaşırtabiliriz. 13. Düşmanın pozisyonunu öğrenip, kendimizi düşmandan gizleyerek güçlerimizi dağıtmadan bir arada tutabiliriz. Bu arada düşmanı bölmeyi başarmak çok önemlidir. 14. Düşmanı parçalara bölerken kendi güçlerimizi bir arada tutarsak, düşmanın ayrı, ayrı birimlerinin karşısına tek güç halinde çıkabiliriz. 15. Böylece zayıflattığımız düşman kuvvetlerine üstün bir güçle saldırabilirsek, düşmanlarımızı zora düşürebiliriz. 16. Düşmana saldırmayı arzuladığımız noktayı çok ustaca saklamalıyız. O zaman düşman pek çok olasılığı aynı anda göz önüne almak zorunda kalacak, bu da güçlerini bir noktada birleştirmesine engel olacaktır. Karşımıza toplu bir düşman gücü yerine bölünmüş birimler çıkacaktır. 17. Böyle bir durumda düşman, ön cephesini güçlendirmeye kalktığında art cephesini, solunu kuvvetlendirmeye kalktığındaysa sağını zayıflatacak, her yöne destek sağlamaya çabaladığındaysa her cenahı birden gücünü yitirecektir. 18. Olası çatışmalara her an hazır olma kaygısı düşman birimlerini zayıflatacak, düşmanı bu tür çabalara zorlamada bize sayısal üstünlük sağlayacaktır. 19. Savaşılacak yer ve zamanı bilirsek kendimizi savaşa konsantre edebiliriz. 20. Ama yer ve zaman bilinemiyorsa sol cenah sağ cenaha, artçılar öncülere yardım edemeyecektir. Hele bir de ordunun uç noktaları arasında büyük mesafe varsa bu problem daha da öldürücü durum alır. 21. Böyle bir durumda düşman kuvvetleri sayı olarak bizden üstün olsa bile sonunda zafer bizim olacaktır. 22. Düşman sayıca bizden üstünken bile düşmanı bizimle savaşmaktan caydırabiliriz. Bu da onun planlarını keşfetmeye, zafere yönelik stratejilerini önceden anlamaya bağlıdır. 23. Düşmanı kızıştırıp gücünü, hareket kabiliyetini anlayın. Saldırıya zorlayıp kendisini ortaya çıkartmaya, kuvvetli ve zayıf noktalarını göstermeye zorlayın. 24. Düşman ordusuyla kendi ordunuzu dikkatle mukayese ederek hangi noktalarda sizden güçlü, hangi noktalarda sizden zayıf olduğunu keşfedin. 25. Taktik manevralar esnasındaki en büyük başarınız, bu manevraları düşmandan saklamakta göstereceğiniz ustalıktır. Manevralarınızı sakladığınızda düşmanın casuslarından ve böylece düşmanın taktisyen beyinlerinden korunmuş olacaksınız. 26. Unutmayın, zafer sizin ne yaptığınızı anlayamayan düşmanın hatalı taktikleri sayesinde gelecektir. 27. Zafer esnasında uyguladığım taktikleri herkes görebilir. Ancak kimsenin göremediği, zafer yolunu açan stratejilerimdir. 28. Size zafer kazandıran bir taktiği bir daha tekrarlamayın. Ancak metotlarınızı koşullara göre gerekli değişiklikleri yaparak sürdürebilirsiniz. 29. Askeri taktikler suyun akışına benzer. Bildiğiniz gibi su doğal olarak yükseklerden aşağılara akar. 30. Böylece savaşta uygulanacak etkili yol, güçlüden uzakta durup zayıfa saldırmaktır. 31. Su nasıl toprağın eğimine göre akarsa, asker de zafere düşmanın durumuna göre akar. 32. Suyun nasıl sabit bir şekli yoksa, savaşta da sabit koşullar yoktur. 33. Taktiklerini düşmana göre değiştirebilmeyi beceren komutan zafere ulaşacaktır. 34. 5 element, su, ateş, ağaç, metal, toprak her zaman kendi başlarına eşit derecede belirleyici olmaz. 4 mevsimin etkilerinin yanı sıra ayın metcezir etkileşimi, günlerin uzaması, kısalması da bu 5 elementi etkiler. Bölüm 7. Savaşta manevra. Sun Tzu der ki: 1. Savaşta komutan emrini hükümdardan alır. 2. İyi bir komutan, ordusunu toplayıp güçlerini konsantre ettiğinde askerde bulunan değişik nitelikleri bir potada birleştirmeli, dengelemelidir. 3. Bundan sonra taktik manevra gelir. Taktik manevra en zor iştir. İnsanların içindeki kötülük tohumlarını doğruluğa, talihsizliği kazanma hırsına dönüştürmek dünyanın en zor işidir. 4. Savaşın en önemli sanatlarından biri olan aldatmaca, taktik manevra yeteneğiyle doğru orantılıdır. Düşman sizi karşısında beklerken uzun dolambaçlı yolları takip ederek düşmanın arkasına geçip düşmanı beklemediği anda vuracak amaca ulaşmak taktik manevralardan başka bir silahla yapılamaz. 5. Manevrayı disiplinli bir orduyla yapmak avantajlı, disiplinsiz kalabalık bir sürüyle yapmak tehlikelidir. 6. Avantajlı konuma geçebilmek için ordunuzun tam teçhizatlı hale gelmesini beklerseniz çoğunlukla çok geç kalmış olursunuz. Öte yandan aynı amaçla bir birliği uçarcasına sevk etmek de birliğin malzeme ve ekipmanından ayrı kalmasına neden olur. 7. Avantajı ele geçirmek uğruna ordunuza emir verip tam teçhizatla gece gündüz durmaksızın kilometrelerce sürecek uzun yorucu yürüyüşlere zorlarsanız komutanlarınızla öncü birliklerinizin düşman eline geçmesini izlemekten başka bir avantaj kazanamazsınız. 8. Ordunuzun güçlü birimleri hızla ilerlerken ağır birlikler geride kalacak, böylece birlikleriniz düşmana ulaştığında yorgun ve ancak onda bir gücünde olacaktır. 9. Düşmanı şaşırtmak amacıyla 50 mil yol yapacak olursanız hem öncü birliklerinizin liderini yitirecek hem de ancak yarı güçle savaş meydanına varacaksınız. 10. Aynı amaçla 30 kilometre yol yaparsanız ordunuzun 3'te 2'si varacaktır. 11. Malzeme, silah, mühimmat ve ekipmanını yitirmiş bir ordunun kendisinin yitik bir ordu olduğunu söyleyebiliriz. 12. Sahip olduğu olanakları bilmediğimiz dost güçlerle işbirliği yapamayız. 13. Önceden uçurumlarını, bataklıklarını, dağlarını, ormanlarını, tuzaklarını bilmediğimiz topraklardan bir orduyu geçirmek akıl işi değildir. 14. Yöresel kılavuzlar kullanmadan doğanın olanaklarını avantaja çeviremeyiz. 15. Savaşta duygularını, hareketlerini, amacını düşmandan gizle. Kazanırsın. 16. Birliklerini birleştirme ya da bölme kararını sana çevre koşulları verdirtecektir. 17. Rüzgar gibi hızlı, orman gibi yoğun ol. 18. Saldırı ve yağmada ateş, düşmana direnişte yalçın dağ ol. 19. Planlarınız gecenin karanlığı gibi görülmez olsun. Saldırınızsa gök gürültüsü gibi insin. 20. Yağmalamada ganimeti askerleriniz arasında bölüştürün. Yeni yerleri fethettiğinizde de askerlerinizin faydalanacağı imkanlar yaratın. 21. Harekete geçmeden düşün, tasarla. 22. Aldatmaca sanatını en iyi bilen zafere ulaşacaktır. Bu da manevra sanatıdır. 23. Ordu yönetim kitabı der ki, savaş alanında söylenen söz fazla ileri gitmez. Davul ve gonglar bu yüzden gereklidir. Cisimlerde kolay kolay görülemez. Bayrak ve flamalar da bu yüzden gerekir. 24. Bayrak, flama, boru ve gonglar askerlerimizin kulaklarını, gözlerini bir nokta üzerinde yoğunlaştırabilmenin, askeri bir bütün haline getirmenin araçlarıdır. 25. Bu şekilde tek gövde haline gelmiş bir ordunun karşısında ilerlemek en büyük cesareti bile aşar. Gerilemekse olanaksızlaşır. Büyük kitleleri yönetme sanatı işte budur. 26. Gece savaşında ateş ve davul işaretlerini, gündüz savaşlarındaysa bayrak ve flama işaretlerini ordunuzun gözünü kulağını etkilemekte kullanın. 27. Ordu ruhunu, komutan aklını yitirebilir. 28. Ordunun ruhu sabah keskindir. Öğleyin bayrak sallanmaya başlar. Akşamsa aklı kampa dönmektedir. 29. Akıllı bir komutan bu nedenle askerini düşmanın ruhunu keskin olduğu zaman değil, yorgun olduğu, geri dönme beklentisine girdiği zaman saldırtır. Buna ruh okuma sanatı denir. 30. Disiplin ve sükunetle düşmandaki düzensizliği, kargaşayı beklemek, inisiyatif kullanma sanatıdır. 31. Düşman henüz uzaktayken hedefe yakın olmak, düşman zorluklarla uğraşıp dururken rahat rahat bekleyebilmek, düşman açlıkla mücadele ederken karnı tok olabilmek. Buna güç tasarruf sanatı denir. 32. Bayrak ve flamaları düzenli, sakin, güvenli gözüken bir orduya saldırmaktan kaçınmak, koşulları değerlendirme sanatıdır. 33. Tepede mevzilenmiş ya da tepe aşağı saldırıya geçmiş düşmana karşı ilerlemek, askeri kurallara aykırıdır. 34. Savaşmayı bilen düşmanı takip etme. Savaşma arzusu kuvvetli düşmana saldırma. 35. Düşmanın gösterdiği yemi kapma. Evine dönen orduya sataşma. 36. Düşman ordusunu kuşattığında bir açık nokta bırak. Bunalmış düşmanı çok zorlama. 37. Buna savaş sanatı denir. Bölüm 8. Taktik değiştirme. Sun Tzu der ki, 1. Savaşta komutan emrini hükümdardan alır, ordusunu toplar, güçlerini bir araya getirir. 2. Zor koşullar altındaki yerlerde kamp yapma. Yüksek yolların birleştiği yollarda müttefiklerinle işbirliği yap. Tehlikeli pozisyonlar olan ücra yerlerde oyalanma. Kuşatma altında strateji değiştir. Ümitsiz koşullarda savaş. 3. Girilmemesi gereken yollar, saldırılmaması gereken ordular, kuşatılmaması gereken kentler, zorlanmaması gereken mevziler, dinlenmemesi gereken hükümdar emirleri vardır. 4. Taktik değişikliklerin avantajlarını tam olarak anlayan komutan birliklerini nasıl yöneteceğini iyi bilir. 5. Bunları anlayamayan komutansa, içerisinde bulunduğu ülkenin koşullarını tam olarak bilse bile, bilgisini pratik avantaja çeviremez. 6. Savaş sanatının plan değiştirme dersinde tecrübeye sahip olmayan savaş öğrencisi, 5 avantaja sahip olsa bile, adamlarını en iyi şekilde kullanamayacaktır. 7. Akıllı liderin planlarında avantaj ve dezavantaj beklentileri bir potada eriyecektir. 8. Bu sayede avantaj beklentilerimiz zorunlu olarak değiştiğinde ana plana dönüp amacımıza ulaşabiliriz. 9. Öte yandan zorlukların ortasında bile karşımıza çıkması olası bir avantajı yakalamaya, kendimizi felaketlerden korumaya hazır olmalıyız. 10. Düşman komutanlarını başlarına çeşitli dertler yaratarak sürekli meşgul et. Cazip yemlerin peşine boşuna düşürterek zorla, sayılarını azalt. 11. Savaş sanatı bize düşmanın üzerimize gelmemesini ummaktansa, düşmanı karşılamaya hazırlıklı olmamızı, düşmanın bize saldırmamasını dilemektense, bizim pozisyonlarımızın düşmanın saldırısını imkansızlaştırmasını öğretir. 12. Bir komutanın yapacağı 5 hata felaket getirebilir. A. Dikkatsiz cesaret yok olmaya götürür. B. Korkaklık düşmana esir düşmeye götürür. C. Acelecilik, hakaretlerle kışkırtılabilir. D. Şeref düşkünlüğü, utanmaya götürür. E. Adamlarına aşırı düşkünlük, endişe ve tereddüde götürür. 13. Bu 5 hata bir komutanın, savaş alanında işleyebileceği 5 savaş günahıdır. 14. Bir ordu yenildiğinde, lideri katledildiğinde, neden mutlaka bu 5 günahtadır. Bunları önemseyin. Bölüm 9. Ordunun ilerlemesi. Sun Tzu der ki, 1. Şimdi meselemiz ordunun kamp kurmasında. Gözünüz düşman işaretlerinde olsun. Dağları çabuk geçip vadilere yakın yerleri tercih edin. 2. Dağ savaşı. Kampı yüksek noktalarda güneşi karşınıza alarak kurun. Savaşmak için tepelere tırmanmayın. 3. Nehir savaşı. Ordunuz nehri geçtiğinde olabildiğince kısa zamanda nehirden uzaklaşın. 4. İlerlemekte olan düşman nehir geçiyorsa nehrin ortasında karşılamak üzere saldırmayın. En iyi an düşmanın yarısının geçtiği, yarısının hala su içinde olduğu andır. 5. Saldırı hususunda ne kadar sabırsız olursanız olun, sakın nehri geçmek üzere nehir kenarında durmakta olan düşmana saldırmayın. 6. Uzun mesafeli silahlarınızı güneşe bakar şekilde düşmandan yüksek araziye yerleştirin. Düşmana nehir yukarı saldırmayın. 7. Bataklık savaşı. Bataklıkları geçerken amacınız en kısa zamanda bataklıktan çıkmak olsun. 8. Bataklıkta savaşmak zorunda kalırsanız, unutmayın ki elinizde su ve otunuz vardır. Arkanızı ağaçlara verip savaşın. 9. Düz alan savaşı. Düz alanda sağınızı ve ardınızı tepelere verip düşmanı önünüze alın. 10. Bu savaş bilgileri, Sarı İmparator'un pek çok düşmanını yenmekte kullandığı stratejinin temel bilgileridir. 11. Tüm ordular yüksek yerleri alçak zeminlere, aydınlık alanları karanlık yerlere tercih ederler. 12. Askerlerinize özen gösteriyor, kamp yerlerini kuru arazide kuruyorsanız, askerlerinizi salgın hastalıklardan korumuş olursunuz. Sağlıklı bir ordu, zafere daha yakındır. 13. Bir tepeye ya da nehir yamacına geldiğinizde eğimi sağ ardınıza, güneşi karşınıza alarak yerleşin. Böylece hem askerlerinizi korumuş hem de pozisyonunuzun doğal avantajlarından maksimum faydalanmış olacaksınız. 14. Tepelere sağanak yağmurlar indiğinde geçmeyi tasarladığınız nehir kabarmış, köpürmüş olabilir. Bu durumda en iyisi beklemektir. 15. Dik uçurumların, sel yamaçlarının, derin çukurların, saklı vadilerin, sık çalılıkların, bataklıkların, büyük yarıkların bulunduğu bölgelerden olabildiğince çabuk çıkın. Böyle yerlerden zorda kalmadıkça uzakta kalın. 16. Siz bu tür yerlerden uzakta kalmaya dikkat ederken, düşmanı buralara sürüklemeye, düşmana saldırıya geçtiğinizde de düşmanın ardında bu tür alanların olmasına özen gösterin. 17. Kampınızın çevresinde tepeler, yüksek otlarla örtülü göletler, kamış tarlaları ya da çalılıklarla kaplı koruluklar varsa bu alanları adam akıllı kontrol edin. Bu tür alanlar pusu kurmak isteyen düşman baskıncılarının ve casuslarının en çok tercih ettikleri yerlerdir. 18. Düşman size yakınlaşmasına rağmen hala sakinse bulunduğu pozisyonun doğal gücüne inanıyor demektir. 19. Düşman sakin durmakla birlikte sizi kışkırtıyorsa sizin üzerinize gelmenizi istiyor demektir. 20. Düşmanın kamp yerine ulaşım kolay gözüküyorsa mutlaka size bir yem gösteriyordur. 21. Ormandaki ağaçlar arasındaki bir hareketlenme düşmanın ilerlediğinin simgesidir. Sık otlaklarda gözükecek perdelemeler düşmanın sizi şüphelendirmeye çalıştığı anlamındadır. 22. Aniden yükselen kuşlar bir pusunun belirtisidir. Ürkmüş hayvanlar ani bir baskının habercisidir. 23. Ufukta gözükecek yüksek toz bulutları savaş arabalarının ilerlemekte olduğunu gösterir. Toz bulutları alçak ama geniş bir alana dağılmışsa piyadeler yaklaşmaktadır. Toz bulutları ufak ve çeşitli yönlere dağılmaktaysa düşman birlikleri ateş için odun toplamaktadır. İleri geri hareket eden küçük toz bulutları da düşmanın kamp yapmakta olduğunu belirtir. 24. Sakin sesle verilen komutlar, yoğunlaşan hazırlıklar, düşmanın saldırıya geçeceğini, sert komutlar, saldırı gösterileri ise düşmanın geri çekileceğinin işaretleridir. 25. Hafif savaş arabaları öne gelir de yanlara hareket ederse bu düşmanın savaş düzenine geçmekte olduğunun belirtisidir. 26. Belirgin bir anlaşmayla birlikte gelmeyen barış önerileri tuzak belirtisidir. 27. Düşman birlikleri arasında koşuşturma artar, askerler bölük bölük toplanırlarsa kritik an gelmiştir. 28. Bazı birlikler ilerlerken bazıları geri çekiliyorsa bu yemdir. 29. Askerler mızraklarına yaslanıyorsa acıkmışlardır. 30. Su getirmeye giden askerlerin ilk işi su içmek olmuşsa ordu susuz kalmıştır. 31. Düşman kazanabileceği avantajlı bir pozisyon gördüğü halde hareket etmiyorsa askerler tükenmiştir. 32. Kuşların konduğu yerlerde düşman yoktur. Gece gürültü yapan düşmanın sinirleri bozuktur. 33. Kampta kargaşa varsa komutanın otoritesi zayıftır. Bayraklar, flamalar aşağı yukarı hareket ediyorsa askerin içine fitne düşmüştür. Subaylar kızgınsa asker yorgundur. 34. Düşman atlarını buğdayla beslemeye, öküzlerini kesip yemeye başlarsa, yemek kazanlarını ateşe koymuyorsa, çadırlarına dönmeyeceklerini, ölene kadar savaşmaya hazır olduklarını anlamalıyız. 35. Küçük gruplar halinde fısıldaşan ya da alçak sesle konuşan asker gruplarının oluşması, asker arasında muhalefetin varlığını gösterir. 36. Çok fazla ödül, düşmanın kaynaklarının tükendiğini, çok fazla ceza ise aşırı sıkıntı koşullarının varlığını belirtir. 37. Coşkuyla savaşa girişip düşmanın gücünü görünce korkuya kapılmak, haber almanın zaafını gösterir. 38. Gelen elçiler bize kompliman yapıyorsa, düşman ateşkes istemektedir. 39. Düşman birlikleri kızgınlıkla ilerler, karşımıza dikilir ama çatışmaya girmeye ya da geri dönmeye kalkmazsa, bu durumda son derece uyanık ve tedbirli olmamız gerekir. 40. Birliklerimizin gücü düşmanla hemen hemen eşitse, düşman genellikle doğrudan saldırmaz. Bu durumda yapmamız gereken şey, güçlerimizi toplamak, düşmanı yakından takip ederken takviye sağlamaya çalışmaktır. 41. Düşmanı hor görüp planlamayı ihmal eden, düşmana esir düşmeye mahkumdur. 42. Komutanına güven duymayan askere ceza verildiğinde, asker komutanına itaatkar olmayacaktır. İtaatsiz askerse asla zafer kazanamaz. Komutanına inanan askere ceza uygulanmazsa, asker komutanına güvenini yitireceğinden yine başarısız olacaktır. 43. Bu nedenle askerin komutanına inanmasını sağlamak için ayrım göstermeden bir yandan adil davranıp, diğer yandan çelik gibi disiplin altında tutmalıyız. Bu, zafere giden en kesin yoldur. 44. Eğitimde askere emre itaat alışkanlığı verilmişse ordu disiplinlidir. Aksi halde disiplin yoktur. Disiplin zaferin anahtarıdır. 45. Şayet bir komutan hem adamlarına güvendiğini gösterip hem de emirlerine kesin itaat istiyorsa kazanç iki yönlü olur. Bölüm 10. Arazi Faktörü. Sun Tzu der ki, 1. 6 çeşit arazi vardır. A. Düzgün arazi. B. Karışık arazi. C. İhmal edilecek arazi. D. Dar geçitler. E. Uçurumlu tepeler. F. Düşmandan uzak pozisyonlar. 2. Her iki tarafında rahatlıkla girebileceği arazilere düzgün arazi denilir. 3. Bu tür araziye düşmandan önce gelmeye, arazinin yüksek, güneşli bölgelerini tutmaya özen gösterin. Malzemelerinizi dikkatle koruyun. O zaman savaşa avantajla başlarsınız. 4. Terk edilmesi kolay olmakla birlikte yeniden ele geçirilmesi zor olan araziye karışık arazi denir. 5. Bu tür bir araziden hazırlıksız düşmana saldırıp yenebilirsiniz. Ama düşman sizi hazırlanmış, bekliyorsa ve düşmanı yenemezseniz bu araziye dönüşünüz olanaksız olacak, sizin için felaketler birbirini takip edecektir. 6. Arazinin konumu her iki tarafında ilk adımda ele geçiremeyeceği türdense bu tür arazilere ihmal edilecek arazi denir. 7. Böyle bir arazide düşman bize cazip bir yem verse bile ilerlemektense gerileyerek düşmanı üzerinize gelmeye kışkırtmak gerekir. Düşman ordusunun bir kısmı üzerimize geldiğinde saldırı avantajı bizde olacaktır. 8. Dar geçitlere gelince ilk ele geçiren sizseniz kuvvetlerinizi dikkatle yerleştirip düşmanın gelmesini bekleyin. 9. Düşman ordusu sizin dar bir geçidi ele geçirmenize engel olduğunda dar geçidin düşmanca korunuş tarzını inceleyin. İyi korunuyorsa üzerine gitmeyin. 10. Uçurumlu tepeleri ilk siz ele geçirmişseniz yüksek ve güneşli noktalara yerleşip düşmanı bekleyin. 11. Düşman sizden önce davranıp yerleşmişse üzerine gitmeyin. Düşmanı geri çekiliyor gibi yaparak yerinden çıkarmayı deneyin. 12. Düşmanla aranızda oldukça büyük bir mesafe varsa ve her ikinizin de güçleri birbirine yakınsa, savaşa girmek kolay olmayacağı gibi, savaşın sonucu da her zaman lehinize olmayabilir. 13. Bu 6 prensip arazi faktörünün ana prensipleridir. Sorumluluk sahibi bir komutan bu prensipleri dikkatle incelemelidir. 14. Ordunun başına doğal nedenlerin dışında daha çok komutanın hatalarından kaynaklanacak 6 bela gelebilir. Bunlar: A. Geri çekilme. B. Baş kaldırma. C. Çöküş. D. Harap olmak. E. Kargaşa. F. Bozgun. 15. Diğer koşullar aynı kalmakla birlikte şayet bir birliğin karşısına kendisinin 10 misli bir düşman çıkarsa bu birliğin tek şansı kalır. Geri çekilme. 16. Askerler çok güçlü ancak subayları zayıfsa sonuç başkaldırmadır. Subaylar güçlü, asker zayıfsa sonuç çöküştür. 17. Üst subayların kızgınlıkla amirlerine başkaldırıp başkomutanın emrini beklemeden kendi başlarına düşmanla savaşa kalkmalarının sonucu harap olmaktır. 18. Bir komutan zayıf, otoritesini yitirmiş, verdiği emirler açık, belirgin olmayıp sürekli değişiyorsa, emrindeki subaylar da askerler de belirli görevlere sahip değil ve üstüne üstlük ordu katmanları düzensiz, rastgele kurulmuşsa bu duruma tek ad verilebilir. Kargaşa. 19. Bir komutan düşmanın gerçek gücünü sezemez de, kendi zayıf bir birliğini kendinden güçlü düşmana saldırtır ya da seçme birliklerini güçlü düşmanı karşısında ordunun ön saflarına yerleştirmeyi ihmal ederse, bunun tek sonucu olabilir. Bozgun. 20. Sorumluluk sahibi her komutanın yenilgiye düşmemek için dikkat etmesi gereken 6 yol vardır. 21. Arazinin doğal koşulları bir askerin en önemli müttefikidir. Ancak bunun yanı sıra düşmanın gücünü sezme yeteneği, zafere giden güçlerin kontrolü, zorlukları, tehlikeleri, mesafeleri görme kapasitesi bir komutanın test sorularıdır. 22. Bu hususları bilip savaş sırasında kullanan komutan savaşı kazanır. Bunları bilmeyen ya da kullanamayan komutan kaybetmeye mahkumdur. 23. Savaşın sonucunun zafer olacağı kesinse, başınızdaki hükümdar istemese bile savaşın. Ama savaşın zaferle sonuçlanmayacağını görüyorsanız, hükümdar yalvarsa bile savaşmayın. 24. Düşmana karşı savaşı kazanınca kavuşacağı şan, şeref ve şöhreti düşünmeden savaşan, gereğinde üstün düşman karşısında geri çekilmesini bilen, tek amacı ülkesini korumak olan komutanlar ülkelerinin mücevheridir. 25. Askerlerinize öz çocuklarınız gibi bakın. Sizi en derin vadilere kadar takip edeceklerdir. Onlara yetişkin oğullarınız gibi bakın. Yanınızda ölmeyi her şeye tercih edeceklerdir. 26. Ancak askerinize düşkün olduğunuz halde otorite kullanamıyorsanız, yumuşak kalpli olduğunuz halde emirlerinizi dinletemiyorsanız, askerleriniz arasında kargaşa hüküm sürüyorsa, askerleriniz yaramaz çocuklara dönmüştür. Hiçbir işe yaramazlar. 27. Askerimizin savaşa hazır olduğunu bilmemize rağmen, düşmanın savaşa hazır olmadığının farkında değilsek, zafere giden yolun ancak yarısındayız demektir. 28. Düşmanın savaşa hazır olmadığını bilmekle birlikte kendi askerlerimizin savaşa henüz hazır olmadığı gerçeğini göremiyorsak, zafere giden yolun henüz yarısındayız demektir. 29. Düşmanın savaşa hazırlıklı olduğunu, kendi askerimizin savaşa hazır olduğunu bilmemize rağmen, üzerinde bulunduğumuz doğal koşulların savaşmaya uygun olmadığını göremiyorsak, zafere giden yolun yine yarısındayız demektir. 30. Deneyimli asker harekete geçtiğinde asla şaşırmaz, birliğini asla kaybetmez. 31. Sonuç olarak savaş sanatının ünlü bir deyişinden bahsedelim. Düşmanı bildiğiniz kadar kendinizi de biliyorsanız, zafer konusunda şüpheniz olmasın. Bunun yanında cenneti biliyor, dünyayı tanıyorsanız zaferiniz kesin olacaktır. Bölüm 11. Arazide 9 konum. Sun Tzu der ki: 1. Savaş sanatı 9 tip arazi tanımlar. A. Karışık arazi. B. Yakın arazi. C. İhtilaflı arazi. D. Açık arazi. E. Anahtar arazi. F. Ciddi arazi. G. Zor arazi. H. Kuşatılmış arazi. İ. Ümitsiz arazi. 2. Savaş kendi ülkemizde yapılıyorsa bu arazi türüne karışık arazi denir. 3. Düşman arazisine girmemize rağmen henüz kendi sınırlarımızın yakınındaysak bu tür araziye yakın arazi denir. 4. Sahip olunması her iki tarafa da büyük avantaj sağlayan araziye ihtilaflı arazi denir. 5. Her iki tarafında kolaylıkla girip çıkabildiği araziye açık arazi denir. 6. Üç krallığın arazilerinin birleşme noktasında yer alan arazilere anahtar arazi denir. Bu tür arazilere sahip olan krallık, imparatorluğunda büyük kısmına sahip olur. 7. Bir ordu düşman ülkesinin bağrına girmiş olmasına karşın ardında kuvvetli düşman kaleleri bulunmaktaysa, bulunduğu arazi konumu ciddi arazi olarak adlandırılır. 8. Geçilmesi zor olan dağlık ormanlar, çalılık yamaçlar, bataklıklarla kaplı arazilere zor arazi denir. 9. Dar vadilerden geçilerek ulaşılabilen, içinden daracık keçi yollarıyla çıkılabilen arazilere kuşatılmış arazi denir. Bu tür alanlarda zayıf bir birlik koca bir orduyla başa çıkabilir. 10. Sadece gecikmeden savaşmamız halinde içinden sağ çıkabileceğimiz araziye ümitsiz arazi denir. 11. Karışık arazide savaşma. Yakın arazide durma. İhtilaflı arazide saldırma. 12. Açık arazide düşmanın yolunu kapatma. Anahtar arazide müttefiklerinle işbirliği yap. 13. Ciddi arazide düşmanı yağmala. Zor arazide yoluna dikkatle devam et. 14. Kuşatılmış arazide stratejini gözden geçir. Ümitsiz arazide savaş. 15. Eskinin deneyimli komutanları düşmanın öncülerle artçıları arasındaki ahengi bozmanın ustaları olmuşlardı. Böylece ordu karargahlarının kendilerine bağlı birliklerle olan işbirliğini bozmanın yanı sıra yedek güçlerin zor duruma düşen birliklerin imdadına yetişmesine engel oluyor, komutanların subaylarına verdiği komutların birliklere ulaşmasını da durduruyorlardı. 16. Düşman kuvvetleri bir araya geldiğinde bile aralarında düzensizlik yaratmasını biliyorlardı. 17. Kendilerine avantaj sağlayacağını gördükleri zaman ilerliyorlar, görmediklerinde hareketsiz bekliyorlardı. 18. Düzgün bir şekilde saldırı için ilerlemekte olan kuvvetli bir düşman karşısında ne yapardınız diye sorulduğunda, düşman için çok önemli olan bir şeyi elime geçirmeye çalışır, sonra da düşmanın aman dilemesini beklerdim diye cevap verirlerdi. 19. Savaşta sürat ana silahtır. Düşmanın hazır olmadığı anı kollayın. Beklenmedik yollardan geçip korunması ihmal edilmiş noktalardan vurun. 20. Düşman topraklarını işgal etmekte olan bir ordunun prensipleri şunlardır. Düşmanın içine ne kadar girerseniz askerleriniz arasındaki dayanışma o kadar artar. Düşmanı askerleriniz arasındaki dayanışma yok eder. 21. Zengin ülkelere girdiğinde ordunu besleyebileceğin akınlar düzenle. 22. Adamlarının durumundan emin ol. Ücretlerinden aşırı kesinti yapma. Enerjini, gücünü yoğunlaştır. Ordunu sürekli hareket halinde tut. Değişik harekat planları geliştir. 23. Askerlerini kaçışın olanaksız olduğu noktalara sür ki ölesiye savaşsınlar. Ölümle karşı karşıya olan bir askerin beceremeyeceği iş yoktur. Ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olan askerler de subaylar da güçlerinin zirvesine çıkarlar. 24. Çıkış yolları kapalı, kaçma olanağı kalmayan askerler korku duygusunu yitirirler. Direnme güçleri sonsuzlaşır. Hele bir de yabancı topraklardaysa inatçı bir cephe oluştururlar. Yardım gelmesi de zor gözüküyorsa sıkı bir mücadele verirler. 25. Böyle bir durumda askerleriniz emir beklemeye bile görmeden kulakları kilişte olur. Verdiğiniz her emir anında yerine getirilir. Sınırsız sadakat gösterirler. Her konuda sonsuz güvenebileceğiniz askerlere dönüşürler. 26. Asker arasındaki batıl itikatları, kehanetleri durdur. O zaman ölümden başka korku kalmaz. 27. Askerlerimiz paraya çok önem vermiyorlarsa, bu zengin olmak istememelerinden değildir. Ömürleri çok uzun olmuyorsa, bu da kesinlikle ölmek istemelerinden değildir. 28. Askerlerinize savaş emri verdiğinizde, içlerinde hüngür hüngür ağlayanlar, zırhlarını gözyaşlarıyla yıkayanlar çıkabilir. Ancak savaşa girdiklerinde, her birisinin bir kahraman olacağından şüpheniz olmasın. 29. Usta savaş taktisyeni çıngıraklı yılana benzer. Kafasına saldırırsan kuyruğundaki zehirle saldırır. Kuyruğuna saldırırsan dişlerini geçirir. Gövdesine saldırırsan hem dişleriyle hem de kuyruğuyla saldırır. 30. Bana bir ordu çıngıraklı yılana benzeyebilir mi diye soracak olursanız cevabım evettir. Aralarında anlaşmazlık olan komutan Wu ile komutan Yue'nin askerleri aynı teknede nehri geçerken bir fırtınaya yakalanacak olurlarsa sol elin sağ ele yardımı gibi bir araya geleceklerdir. 31. Savaşta zafer için atlarımızın koşumlarına, savaş araçlarımızın topraktaki izlerine güven yeterli değildir. 32. Savaşta bir ordunun yönetim prensibi asker için yüksek bir cesaret seviyesi belirlemek ve her askerin bu seviyeye ulaşmasını sağlamaktır. 33. Güçlülükle zayıflığın aynı anda nasıl en iyi kullanılacağı sorusunun cevabı arazi pozisyonlarındaki seçimlerdedir. 34. İşin nehli komutan ordusunu sanki bir kişiyi yönetir gibi elinden tutarak yöneten komutandır. 35. Çok konuşmayarak, gizliliği güven altına almak, dimdik durup, adaletli olarak disiplini sağlamak komutanın görevidir. 36. Subaylarının, askerlerinin kafasını gerektiğinde yanlış rapor ve olaylarla karıştırıp her şeyi sorgulamalarını engellemesini de bilmelidir. 37. Savaş düzenlerini, planlarını değiştirerek düşmanının kendi ordusu hakkında sağlıklı bilgi edinmesini önlemeli, kamp yerini değiştirip dolaylı, karışık yolları tercih ederek düşmandan esas amacını saklamayı başarmalıdır. 38. Ordu komutanı en kritik anda yüksek bir yere tırmanıp altındaki merdiveni atmasını bilmelidir. Elini göstermeden ordusunu düşman içine başka türlü süremez. 39. Gemilerini yakar, yiyecek kazanlarını kırar, ordusunu koyun sürüsü gibi bir o tarafa bir bu tarafa yönelterek yönünün anlaşılmasına olanak yaratmaz. 40. Düşmanı kendi planına uygun bir noktaya sürerek tehlikeye düşmesini sağlamak komutanın en önemli görevlerindendir. 41. 9 arazi türünün her birine göre alınacak önlemler, saldırıya veya savunmaya yönelik taktiklerle insan doğasının ana kanunlarını mutlaka özenle çalışmalıdır. 42. Düşman arazisinde ilerlerken genel prensip, ne kadar ileri gidilirse askerin o kadar dayanışma göstereceği prensibidir. Sınır yakınlarındaysa tam tersine kargaşa daha olasıdır. 43. Kendi ülkeni ardında bırakıp komşu araziye girdiğinde kritik arazidesin demektir. Dört yönde iletişim kurulabiliyorsa birleşen yolların bulunduğu anahtar arazidesindir. 44. Bir ülkenin içlerine girdiğinde ciddi arazidesin. Düşman arazisinde fazla ilerlemediğinde bulunduğun arazi yakın arazidir. 45. Düşmanın sağlam kaleleri geride kalmış, önünde ise dar geçitler bulunmaktaysa bu araziye kuşatılmış arazi denir. Çıkış olanağı yoksa bu araziye ümitsiz arazi denir. 46. Bu durumda dağınık arazide adamlarıma amaç birliği aşılarım. Yakın arazide ise tüm bildiklerimin arasında yakın temas olmasına bakarım. 47. İhtilaflı arazide artçı birliklerime dikkat eder, hızlandırırım. 48. Açık arazide dikkatimi savunmam üzerinde yoğunlaştırdım. Birleşen yolların bulunduğu anahtar arazide müttefiklerimle işbirliğini ararım. 49. Ciddi arazide malzeme ikmalini güvence altına almaya çalışırdım. Zor arazide ise dikkatimi ordumu durmaksızın ilerletmeye verirdim. 50. Kuşatılmış arazide ordumun geri çekilme yollarını kapatırdım. Ümitsiz arazide askerlerime hayatlarının kurtulmasının ümitsiz olduğunu söylerdim. 51. Bunun nedeni düşman tarafından kuşatıldığını, yardım gelmesinin olanaksız olduğunu bilen askerde olağanüstü inatçı bir direniş gücü, sınırsız bir savaşma isteğinin ortaya çıkacağını, askerlerimin tehlike altında her emri yerine getireceğini bilmemdir. 52. Durumunu bilmediğiniz komşu prenslerle işbirliği yapamayız. Önceden uçurumlarını, bataklıklarını, dağlarını, ormanlarını, tuzaklarını bilmediğimiz topraklardan bir orduyu geçirmek akıl işi değildir. Yöreyi bilen kılavuzlardan yararlanmadıkça doğanın sağladığı avantajları kullanamayız. 53. Savaşçı bir prens aşağıdaki 4-5 prensibi göz ardı edemez. 54. Savaşçı bir prens güçlü bir ülkeye saldırdığında komutanlıktaki ustalığını düşman kuvvetlerinin birleşmesini engellemekteki başarısıyla gösterir. Kendisini düşmana olduğundan güçlü gösterip düşmanın olası müttefiklerini karşısına çıkmaktan caydırır. 55. Diğer ülkelerle işbirliği yapmaktan ya da onlardan yardım istemektense kendi gizli planlarını uygulayarak düşmanlarının başını döndürür, korkutur. Bunu başardığında düşman kentlerini fazla zorlanmadan ele geçirir. Düşman krallıklarını sona erdirir. 56. Askerlerine kural dışı ödüller ver, önceki planların dışında da emirler buyur. Bunları hakkıyla yaptığında ordunu tıpkı tek kişilik bir birimmiş gibi yönettiğini göreceksin. 57. Askerlerine planı değil, görevi söyle. Sonucu parlaksa göster. Durum sıkıntılıysa sakın bir şey söyleme. 58. Ordunu ölüm tehlikesine, zorluklara sür. Zaferle dönecektir. 59. İnsan doğası gereği zora düşmedikçe yeteneklerini sonuna kadar kullanmaz. 60. Savaşta zafer, kendi konumunu düşman hedeflerine göre ayarlamakla gelir. 61. Düşman saflarının ardına inatla sarkmak, sonunda düşman komutanını öldürme başarısını getirecektir. 62. Buna ince hesapla kazanmak denir. 63. Komutayı ele aldığında Cephedeki ön yolları kapat, resmi kayıtları yok et, elçilerin geçişini engelle. 64. Savaş konseyinde kararlı ol. Durum kontrolüne elini al. 65. Düşmanın açık bıraktığı kapıdan içeri dal. 66. Düşmanın kutsal varlıklarını ele geçirerek düşmanı zorla. Düşman birliklerinin ilerleme zamanlamasını öğrenmenin bir yolunu bul. 67. Güçlerini hazırlamadan bitirici savaşa girme. 68. Düşmanın açığını buluncaya kadar yeni gelin gibi çekingen ol. Açığı bulduğun an yaban tavşanı gibi pırla. Düşman için artık çok geçtir. Bölüm 12. Ateşle Saldırı. Sun Tzu der ki: 1. Ateşle saldırının 5 yolu vardır. Birincisi, askerleri kamp anında yakmaktır. İkincisi, malzeme depolarını yakmaktır. Üçüncüsü, malzeme taşıyan araçları yakmak. Dördüncüsü ise düşmanın silah, mühimmat depolarını yakmaktır. Beşinci yolda düşman birliklerinin arasına ateş atmaktır. 2. Saldırıya geçmenin en önemli koşulu ateş olanaklarına sahip olmaktır. Gerekli malzeme her an hazır tutulmalıdır. 3. Ateşle saldırının mevsimi, yangın başlatmanın özel günleri vardır. 4. Uygun mevsim havanın kuru olduğu aylar olup özel günler rüzgarın yükseldiği günlerdir. 5. Ateşle saldırı esnasında 5 olasılığa hazır olunmalıdır. 6. A. Ateş düşman kampına yaklaştığında gecikmeden düşmana saldır. 7. B. Ateş düşmana yaklaştığı halde düşman askerleri hala sessizse bekle, saldırma. 8. C. Alevler yeterli yüksekliğe ulaştığında saldırmak için koşullar uygunsa saldır. Yoksa olduğun yerde kal. 9. D. Dışarıdan ateşle saldırı olanaksızsa kampın içinde kendi kendine yangın çıkmasını bekleme. Uygun zamanı bekleyip saldır. 10. E. Yangını başlattığında rüzgarın ardında kal. Rüzgara karşı saldırma. 11. Gündüz çıkan rüzgar uzun sürelidir. Gece esintileri ise çabuk diner. 12. Her orduda ateşle ilgili bu 5 olasılık çok iyi bilinmeli, yıldızların hareketi izlenmeli, ateşle saldırı özel günleri takip edilmelidir. 13. Ateşi saldırı aracı olarak kullanmak zeka belirtisidir. Suyu saldırı aracı olarak kullanmaksa güç göstergesidir. 14. Suyla düşman durdurulabilir ama tüm olanakları elinden alınamaz. 15. Girişimcilik ruhunu kullanmaksızın düşmana saldırıp savaşı kazanmaya çalışan komutan şanssız komutandır. Çünkü sonuç zaman ve kaynak kaybından öte değildir. 16. Bilge komutan planlarını önceden hazırlar. Usta komutan kaynaklarını değerlendirir. 17. Avantaj görmedikçe hareket etme. Kazanacak bir şey olmadıkça ordularını kullanma. Bulunduğun pozisyon kritik olmadıkça savaşma. 18. Hiçbir hükümdar ordularını kendi öfkesi için savaşa sokmamalı. Hiçbir komutan kendi ırsı için savaşa kalkmamalı. 19. Size bir avantaj sağlayacaksa ilerleyin, yoksa yerinizde kalın. 20. Zamanla öfke mutluluğa, sinirlenme memnuniyete dönüşebilir. 21. Ancak yok edilen bir krallık asla yeniden kurulamaz. Ölüler canlanamaz. 22. Bu nedenle bilge hükümdar dikkatli, iyi komutan tedbirli olmalıdır. Bir ülkeyi barış içinde yönetmenin, orduyu güçlü tutmanın yolu budur. Bölüm 13. Casusluk ve İstihbarat. Sun Tzu der ki: 1. 100 bin askerlik bir orduyu kurup uzak savaşlara göndermek, halkın üzerine büyük yük bindirir, devletin olanaklarını tüketir. Sadece günlük harcamalar 100 bin gümüşe kadar yükselebilir. Ülke içinde de dışında da büyük kargaşalık olacak, tükenen insanlar savaş yollarında dökülecektir. 100 bin askerin en az 4-500 bin aile olduğu düşünülecek olursa, etkinin ne kadar geniş bir alanda olduğu anlaşılabilir. 2. Düşman kuvvetler birkaç gün içinde oluşacak bir sonuç için yıllarca karşı karşıya durabilirler. Bu böyleyken maaşının, ödüllerinin devamını düşünerek düşmanın durumunu öğrenmeyi ihmal etmek insanlık dışı davranıştır. 3. Bu şekilde davranan kişi lider olamaz. Hükümdarına yararlı olamayacağı gibi zafere de ulaşamaz. 4. Bilge hükümdarla iyi bir komutanın normal askerlere oranla kolaylıkla savaş kazanıp zafere ulaşması istihbarata bağlıdır. 5. Bu istihbarat ruh çağırmakla gelmez. Tecrübe ya da hesaplamayla da üretilemez. 6. Düşmanın durumu ancak başka insanlardan öğrenilebilir. 7. 5 tür casus kullanılır. A. Yöresel casuslar. B. İç casuslar. C. Devşirme casuslar. D. Hükümlü casuslar. E. Hayatta kalan casuslar. 8. Bu 5 tür casusun hepsi bir arada kullanıldığında gizli istihbarat sistemini kimse ele geçiremez. Buna iplerin kutsal kullanımı denilir. Bu güç her hükümdarın en kıymetli kaynağıdır. 9. Yöresel casuslardan anlaşılan bir bölgede yaşayan kişilerden haber alma hizmeti almaktır. 10. İç casus düşman subaylarının kullanımıdır. 11. Devşirme casuslar ele geçirilip düşman aleyhine kullanılan düşman casuslarıdır. 12. Hükümlü ya da ölü casuslar düşmanı yanıltmak amacıyla çeşitli davranışlara yönlendirilip sonra da bizim casuslarımızca düşmana bilinçli olarak belirtilen casuslardır. 13. Yaşayan casuslar düşman kampından haber getirmeyi başaran casuslardır. 14. Ordu içinde en yakın takipte tutulacak kişiler casuslardır. Başka hiçbir birim casuslar kadar ödüle layık değildir. Yeryüzündeki başka hiçbir meslek casusluk kadar gizliliğe sahip değildir. 15. Doğal üstün zekaya sahip olmayan hiç kimse casus olamaz. 16. Casuslar iyilik ve dürüstlük olmadan yönetilemez. 17. Casusların raporlarını anlamak ve doğruluğundan emin olmak için ince zeka seviyesi gerekir. 18. Uyanık ol. Her iş için casus kullan. 19. Bir casus zamanı gelmeden bir haberi başkasına vermişse, hem casusu hem de haberi alan kişiyi öldür. 20. Amaç ister bir orduyu vurmak, ister bir şehri zapt etmek, isterse bir kişiye suikast düzenlemek olsun, komutanların, komutan yardımcılarının, kapı muhafızlarının, nöbetçilerin isimlerini öğrenmek özel öneme sahiptir. Casuslarımızın amacı bu bilgilere sahip olmaktır. 21. Düşmanın aramıza gönderdiği casuslar tespit edilip, rüşvetle kandırılmalı, ele geçirilip, rahat edecekleri yerlerde tutulmalıdır. Böylece onları kendi saflarımıza çekip devşirme casus yaparak kendi hizmetimizde kullanabiliriz. 22. Devşirme casusların bize sağlayacağı bilgiler sayesinde mahalli ve iç casusları elde edebiliriz. 23. Yine yalnız onların sayesinde ölü casusları kullanarak yanıltıcı bilgileri düşmana ulaştırabiliriz. 24. Son olarak yine onların sayesinde yaşayan casuslardan bilgi alabiliriz. 25. Casus kullanmanın tek amacı düşman hakkında bilgi toplamaktır. Bu bilgi ise ilk olarak devşirme casustan alınabilir. Bu nedenle devşirme casus el üstünde tutulmalıdır. 26. Eski zamanlarda Yin Hanedanı'nın yükselmesi İmparator Hisia tarafından kontrol edilen Ai Chi adındaki casusla gerçekleştirilmişti. Aynı şekilde çoğu hanedanında Yin'e bağlı casus Lu Ya sayesinde tahta geçmişti. 27. Ordunun casusluk kanadını en iyi kullanan hükümdar bilge hükümdar, en iyi değerlendiren komutansa usta komutandır. Casusluk sonuç getirir. Ordunun harekattaki başarısı casusların becerisiyle orantılıdır.